Kitabın adı İnsanları Seveceksin. Yazarı Erik Maria Remarque. 17. ayrım. Kern, Ruth'u elinden yakalayarak beraber sürükledi. Gözleri yavaş yavaş karanlığa alıştılar. Art ayakları üstünde kalkmış atların ana çizgileri karanlıkta birer hayalet gibi gözüküyordu. Geyikler bir gölge kadar hafif ve sonsuz kaçışları içindeki kuğular da kanatlarını germişlerdi. Etrafı kaplayan karanlık yüzünden fillerin kocaman sırtları kapkara bir kaya parçasını hatırlatıyordu. Kern gel diyerek Ruth'u bir gondola çekti. Atlı karıncanın arabasından aldığı birkaç kadife yastığı birleştirdi ve genç kızı oraya doğru itti. Bir filin altın işlemeli örtüsünü çekip alarak şimdi prenseslere layık bir de örtün oldu dedi. Dışarıda gök gürültüsünün derinden derine yankıları duyuluyordu. Yıldırımlar çadırın sıcak loşluğuna donuk ve solgun bir aydınlık bırakıyorlardı. Ebedi yuvarlığın içinde uzak bir cennet sihirli hayali gibi sakin sakin birbiri ardına dizilmiş hayvanların alacalı bulacalı boynuzları, koşum takımları her defasında yeniden meydana çıkıyordu. Kern, Ruth'un kara gözlerini ve solgun yüzünü gördü. Ve genç kız örtüyü üstüne çekerken delikanlının elleri Prag'da Bristol Oteli'ndeki ilk gece kadar meçhul, yabancı ve heyecanlandırıcı bir göğüse dokundu. Fırtına şimdi daha yaklaşmıştı. Gök gürültüsü gergin damında bardaklardan boşanırcasına sular dökülen çadırın üstündeki çakırtıyı bastırıyordu. Üstüne bastıkları yer bu şiddetli darbelerin altında sarsılıyordu. Son fevkalade ağır bir sarsıntıyı takip eden bir sükût içinde atlı karınca ani olarak kımıldandı ve yavaş yavaş dönmeye başladı. Gündüzkinden daha yavaş hem de isteksiz, görünmez bir tazyik altında zorla hareket ediyormuş gibi dönüyordu. Musiki de gündüzkinden daha zayıftı, tuhaf ve kesik kesik çalıyordu. Bu hal uykudan uyanan bir an gibi sadece bir yarım devircik sürdü. Sonra yine sükût başladı ve yorgunluk yüzünden parçaları birbirinden dağılıvermiş ork da sustu. Şimdi artık sadece yağmurun, yeryüzünün bu en eski ninnisinin şarıltısı vardı. İkinci kısım 10. Üniversitenin önündeki alan öğle güneşi altında bomboştu. Hava berrak ve maviydi. Damların üzerinden telaşlı bir kırlangıç katarı geçiyordu. Kern alanın kenarında durmuş, Ruth'u bekliyordu. Büyük kapıdan çıkan ilk öğrenciler merdivenlerden iniyorlar. Kern, Ruth'un kahverengi beresini görebilmek için boynunu uzattı. Çünkü Ruth daima ilk çıkanlar arasında bulunurdu. Fakat bugün görünürlerde yoktu. Hatta birden çıkanların arkası da kesildi. Ara sıra dışarı çıkanlardan mühim bir şimdi sesleri fark ediliyordu. Yahudiler defolsun, şu Musa hakkaktır. Birden bir patlayıp sonucu fırlatılmış gibi birbirine girmiş bir yan üniversiteli dışarı fırladı. Bir dövüş oluyordu. Kern şimdi sesleri de fark ediyordu. Yahudiler defolsun. Musa tohumlarının çenelerini dağıtalım. Filistin'e kovalım. Kern alan hızla geçerek binanın sağ tarafında durdu. Dövüşe karışmaktan kaçınması gerekiyordu. Ruth'u çekip kurtarması için de mümkün olduğu kadar yakında bulunmak istiyordu. 30 kişilik kadar bir Yahudi öğrenci grubu kurtulmaya çalabalıyordu. Birbirlerine sımsıkı sokulmuş bir halde merdivenleri iniyorlar. Her yandan hücum eden ve vuran 100 kadar öğrenci tarafından çevrilmiştiler. Hücuma uğrayanların hemen çoğunluğundan daha fazla Yahudi'ye benzeyen iri vücutlu ve siyah saçlı bir üniversiteli. Aralarına dalalım, tek tek pataklarsak daha kolay olur. Müthiş sesler çıkararak Yahudilerin grubunda bir gedik açmaya çalışan bir topluluğun başına geçti. Çekip tartakladıklarını öteki arkadaşlarına devrediyor ve onlar kitap paketleri yumruk ve sopalarla işe hemen devam ediyorlardı. Kern bir türlü yerinde duramıyor ve gözlerini her tarafta dolaştırarak Ruth'u arıyordu. Genç kız görünürlerde yoktu ve Kern de buna bakarak Ruth'un üniversitede kalmış olduğunu umuyordu. Merdivenin en üst başında iki profesör duruyordu. Bunlardan biri François Joseph biçimi çatal sakallı ve pembe yanaklıydı. Gülümseyerek ellerini ovuşturuyordu. Zayıf ve kuru olan ötekisi de yüzünün tek çizgisini kıpırdatmadan aşağıdaki dövüşü seyrediyordu. Alanın öte tarafından acele acele birkaç polis geldi. En öndekileri Kern'in hemen yakınında durdu ve diğer iki arkadaşına "Durun," dedi. "Karışmayacağız." Öteki polisler de durmuştular. Bir tanesi "Yahudiler değil mi?" diye sordu. İlk gelen polis başıyla tasdik etti ve bu sırada Kern gözüne iliştiği için sert sert baktı. Kern hiçbir şey duymamış gibi bir tavır takındı. Uzun uzun meşgul olarak bir sigara yaktı ve hiçbir şeyle ilgili değilmiş gibi birkaç adım yürüdü. Polisler kollarını germişler, dövüşü meraklı meraklı seyrediyordular. Küçük bir Yahudi talebe kargaşalıktan kurtulmayı başardı ve gözleri kamaşmış gibi bir an olduğu yerde kaldı. Sonra gözüne polisler ilişti ve onlara doğru koşarak "Gelsenize!" diye bağırdı. "Çabuk imdada yetişin, arkadaşlarımı dayaktan öldürüyorlar." Polisler bu ufak tefek Yahudi delikanlısını acayip bir böceğe bakar gibi süzdüler. O bu bakışlardan bir şey anlamamıştı. Polislere hayretle baktı ve tek kelime söylemeden arkasına dönerek tekrar geldiği yere, boğuşanların arasına koştu. Henüz 10 adım bile ilerlememişti ki boğuşanların arasından ayrılan iki üniversiteli üstüne atıldılar. Önden saldıranı "Hergele!" diye bağırdı. "Hergele, hak ve adalet alıyor. Al öyleyse." Böyle diyerek ufak tefek Yahudi delikanlısının suratına şakırtılı bir tokat yerleştirdi. Oğlan toparlanmaya çalıştı fakat öteki karnına doğru bir de tekme yerleştirerek yine geri yuvarladı. Sonra onu bacaklarından yakalayarak bir el arabası gibi kaldırımda sürüklediler. Zavallı oğlan boş yere çabalıyor ve kaldırım taşlarına tutunmaya çalışıyordu. Kireç gibi olmuş yüzüyle bir dehşet ve korku maskesi gibi geriye polislere bakıyordu. Üstü açık duran kapkara bir çukuru andıran ağızdan akan kan çenesinden geçerek yere damlıyordu. Ve delikanlıdan hiçbir feryat, dayanamayarak bir şikayet sesi çıkmıyordu. Kern damağının kuruduğunu hissetti. İçinden gelen bir ses şu iki üniversitenin üstüne atılması lazım geldiğini hatırlatıyordu. Fakat polislerin kendisini tetkik ettiklerini gördü ve kızgınlığını alamadığı için adeta kıvrana kıvrana meydanın karşı köşesine gitti. Kurbanlarının yakasını sımsıkı tutan iki üniversiteli Kern'in çok yakınından geçiyorlardı. Kahkahalarla gülen, dişleri bembeyaz parlayan bir yüzlerde en ufak bir kötülüğün izi yoktu. Yüzlerinde masum ve samimi bir eğlencenin hazzı parıldayan bu delikanlıların kanlar içinde bir insanı kaldırımlarda sürüklediği değil fakat herhangi bir sporla meşgul oldukları sanılırdı. Tam bu sırada imdat geldi. O ana kadar ilgisiz kalmış olan iri ve kumral bir üniversiteli bu kanlar içindeki küçük Yahudi önünden sürüklene sürüklene geçirilirken dayanamayarak yüzünü buruşturdu. Ceketin kollarını bir parça yukarı doğru sıvadı. Hesaplı birkaç adım attı ve küçüğe hala işkence etmekle meşgul üniversitelileri kısa fakat kurşun gibi ağır iki darbe ile yere yıktı. Toprağa batmış bir halde yerde yatan küçüğü yakasından tutup kaldırdı. "Haydi bakalım," diye homurdandı. "Şimdi sıvışmaya bak, fakat çabuk ol." Sonra hala boğuşmakta olan yığına doğru hep deminki gibi ağır ve düşünceli yürüdü. Eli başı olan kara saçlı üniversiteliyi şöyle bir gözden geçirdikten sonra burnunun üstüne müthiş bir darbe yerleştirdi ve hemen peşinden de kurşun gibi bir yumrukla çeneye yüklendi. Oğlan gürültüyle kaldırıma kapaklandı. Tam bu sırada Kern de Ruth'u fark etti. Boğuşan yığının en kenarında bulunan genç kız başından beresini kaybetmişti. Kern ona doğru koştu. "Çabuk çabuk ol Ruth, buradan derhal uzaklaşmalıyız." Genç kız Kern'i hemen tanıyamadı. Heyecandan sapsarı olmuş bir halde "Polis!" diye kekeledi. "Polisin yardıma koşması lazım." "Polisin yardım falan ettiği yok. Hem eline geçmemekliğimiz de daha hayırlı. Haydi Ruth, hemen savuşalım." Genç kız uykudan uyanıyormuş gibi "Peki," dedi. Yüzü değişmişti. Ağlamak isteyen bir hali vardı. Son derece kırgın bir sesle "Peki Ludwig," dedi. "Haydi gidelim." Kern genç kızın kolundan tutup sürükledi. "Haydi çabuk ol." Arkalarından feryatlar duyuyordu. Yahudi üniversitelilerden mürekkep bir grup üstlerine atılanların ellerinden kurtulmaya muvaffak olmuştu. İçlerinden bir kısmı koşarak alanı geçiyorlardı. Boğuşanlar daha ileriye doğru sürüklenmişlerdi ve bir an içinde Ruth'la Kern bunların ta ortasında buldular kendilerini. Üzerine saldıranlardan bir tanesi "Ah Rebekacığım," diyerek Ruth'a uzandı. Kern vücudunda bir zemberek boşanmasına benzeyen tuhaf bir his duydu ve Ruth'a uzanan üniversitelinin ağır ağır kaldırıma yuvarlandığını görünce müthiş bir hayrete kapıldı. Vuranın kendisi olduğunu fark edemeyecek kadar şuuruna malik değildi. Yanında duran birisinin takdirkar sesi "Enfes bir direk yerleştirdin," dedi. Sesin sahibi o anda iki yeni üniversiteliyi kafa kafaya çarpan kumral delikanlıydı. "Mallara bir şey olmaz," diyerek onları tıpkı ıslak çuvallar gibi yere fırlattı ve iki yenisine saldırdı. Kern'in koluna da bir baston darbesi geldi. Delikanlı kudurmuş gibi ileriye kırmızı bir sis tabakası içinde atıldı ve etrafına rastgele vurmaya başladı. Havada bir gözlük uçtu ve birisi yere yuvarlandı. Sonra kulaklarında müthiş bir uğultu oldu ve kırmızı sis tabakası simsiyah kesildi. Kern gözlerini tekrar açtığı zaman polis karakolundaydı. Yakası yırtılmıştı, yanağı kanıyordu ve beyni hala zonkluyordu. Güçlükle doğrulup oturdu. Yanında oturan birisi "Servus," dedi. Sesin sahibi dövüşe karışan iri ve kumral üniversiteliydi. Kern "Hay Allah müstahakını versin," cevabını verdi. "Neredeyiz ki?" Öteki gülüyordu. "Kodesteyiz azizim. Birkaç gün kaldıktan sonra bırakırlar." Kern "Beni bırakmazlar," dedi ve etrafına bakındı. 8 kişiydiler. Kumral delikanlıdan başkası hep Yahudiydi. Aralarında Ruth yoktu. Kumral üniversiteli tekrar güldü. "Öyle etrafınıza ne bakınıp duruyorsunuz? Asıl suçluların burada bulunmadığını söyleyeceksiniz değil mi?" "Yanılıyorsunuz dostum. Yanılıyorsunuz. Saldıranlar değil fakat taarruza uğrayanlar suçludur. İşte insanı çileden çıkaran da burası ya. En modern psikoloji kurallarına göre böyleymiş." Kern, "Beraberimdeki genç kızın ne olduğunu acaba gördünüz mü?" diye sordu. Kumral delikanlı "Genç kız mı?" diye şöyle bir düşündü. "Herhalde ona bir şey olmamıştır. Hem başına ne gelebilir ki? Ne de olsa genç kızları dövüşe karıştırmazlar. Bundan iyice emin misiniz?" "Evet, oldukça. Hem tam bu sırada da polis gelmişti." Kern önüne baktı. Demek polis gelmişti. Neyse ki Ruth'un pasaportunun müddeti daha bitmemişti. Bu yüzden genç kızın başına pek bir şey gelemezdi. Fakat bu kadarı bile fazlaydı. "Bizden başka çok tevkif edilen var mı?" diye sordu. Kumral delikanlı başını iki yana doğru salladı. "Sanmıyorum. Sonuncusu bendim. Yalnız bana biraz çekinerek sokulmuşlardı." "Sahi başka tevkif yok mu?" "Hayır, yok. Olsaydı onların da burada bulunması gerekirdi. Bizler de şimdilik sadece nezaret altında bulunduruluyoruz." Kern geniş bir nefes aldı. Belki de Ruth'un başına bir şey gelmemişti. Kumral delikanlı Kern'e alaylı alaylı bakıyordu. "Ne o, hala kendine gelemedin mi? İnsanın suçu olmazsa böyledir. İnsanın başına bir şey gelmesi için bir sebep bulunması şüphesiz daha iyidir. Beni görüyor musunuz? Modası geçmiş, hak ve adalet kuralları yüzünden şuraya tıkılan tek insan ben değil miyim? Kendi isteğimle kavgaya karışmıştım. Bundan da pek memnunum. Erkekçe davrandınız." "Erkekçe mi? Yok canım." Kumral delikanlı "Ne ehemmiyeti var?" der gibi bir el hareketi yaptı. "Esasında ben Yahudi düşmanıyımdır. Fakat bu şekilde bir boğuşmaya, insanın göz yummasına imkan yok. Hem size bir şey söyleyeyim mi? Kısa ve enfes bir direkt yapıştırmıştınız o sırada. Kuru ve şimşek gibi. Evvelce boks öğrenmiş miydiniz?" "Hayır." O halde size öğrenmenizi tavsiye edeceğim. Mükemmel yapıştırıyorsunuz. Sadece pek sert. Eğer ben Yahudilerin ruhani reisi olsaydım, sizi günde bir saat boks öğrenmeye mecbur tutardım. O vakit arkadaşların size karşı ne kadar saygılı davranacaklarını görürdünüz. Ken dikkatli dikkatli başını yokladı. Şu anda boks etmek için hiç de cesaretim yok. Bu gibi işlerde tecrübesi olan kumral delikanlı, kauçuk bastonlu yüzünden diye izaha girişti. Bizim kabadayı polislerimiz kazananlardan yana çıkarlar hep. Kafanız bu akşam biraz daha iyileşir. O vakit boks çalışmaya başlarız. Hem bir şeyler de yapmak lazım zaten. Uzun bacaklarını kerevitin üstüne çekerek etrafına bakındı. Buraya geleli 2 saat oldu. Ne Allah'ın belası yermiş. Hiç olmazsa yanımızda iskambil kağıtları bulunsaydı, kara peter veya herhangi bir oyun çıkarılırdı. Bunları söylerken şüpheli ve ümitsiz bir tavırla Yahudi talebeleri süzüyordu. Ken cebine uzanarak bende var dedi. Steiner'in vaktiyle hediye ettiği yan kesicinin kağıtlarını bir muska gibi saklamıştı. Kumral delikanlı takdirle bakıyordu. Takdire şayansınız. Fakat bana sakın briç bildiğinizi söylemeyin. Zira bütün Yahudiler briçten başka oyun bilmezler. Ken'in yüzünde bir gurur dalgası dolaşmıştı. Ben yarı Yahudiyim cevabını verdi. Skat, trok, jos ve poker bilirim. Fevkalade. Hem beni de geçtiniz. Ben jos bilmem. İsviçrelilerin oynadığı bir tür. İsterseniz size de öğretebilirim. Âlâ. Buna karşılık ben de size boks dersi vereceğim. Böylece manevi değerlerin değiş tokuşunu yapmış oluruz. Akşam oluncaya kadar oynadılar. Onlar oyunla meşgulken Yahudi üniversitelerde siyasetten, hakkaniyetten bahsettiler durmadan. Fakat hiçbir neticeye de varamadılar. Ken ile kumral delikanlı önce jos, sonra da poker oynadılar. Kern pokerde 7 şilin kazandı. Steiner'in iyi bir öğrencisi olduğu belliydi. Yavaş yavaş kafasını da toplamıştı. Rut'u düşünmemek istiyordu. Genç kız için şu anda elinden bir şey gelmezdi. Sadece kafa patlatmak ise zayıf düşürmekten başka bir işe yaramazdı. Oysa o hakimin önüne çıkmadan önce sinirlerini bozmak istemiyordu. Kumral delikanlı kağıtları bıraktı ve Kern'e borcunu ödeyerek şimdi ikinci kısmı başlıyor dedi. Haydi bakalım ikinci bir Dempsey olmaya davran. Kern kalktı fakat daha hala kuvvetini toplayamamıştı. Galiba yapamayacağım dedi. Kafamın bir ikinci darbeye daha tahammülü yok. Kumral delikanlı sırıtarak benim 7 şilini alacak kadar kafanız yerindeydi ya cevabını verdi. Haydi marş, içinizdeki şu melun korkaklığı alt edin ve kanınızdaki arayan ataklığını harekete geçirin bakayım. Benliğinizin yarısını kaplamış bulunan şu Yahudi hümanizmine bir son verin artık. Bu işi ben 1 yıldan beri yapmaktayım. Mükemmel. Haydi bakalım önce kafayı sakınarak işe girişelim ve bacaklarla harekete geçelim. Boksta en mühim şey bacakları hafif ve kolay hareket ettirebilmek. Adeta parmakların üstünde dans eder gibi. Bu şekilde vuracağınız darbeler karşısındakinin dişlerini döker. Buna Nietzsche usulü derler. Kumral delikanlı hemen vaziyet aldı ve dizlerini eğerek muhtelif istikamette ileri geri bir sürü adımlar attı. Haydi bunları siz de tekrar ediniz. Kern de aynı hareketleri yaptı. Yahudi üniversiteliler tartışmayı bırakmışlardı. İçlerinden gözlüklü biri ayağa kalkarak bana da öğretir miydiniz acaba diye sordu. Elbette. Haydi gözlüğünü çıkar da atıl diyerek kumral delikanlı Yahudi öğrencinin omzuna vuruyordu. Demek Makkabe kardeşlerin kanı yerde kaynamaya başladı. Dipnot Makkabe Yahudi tarihinde 7 Makkabe kardeşin öldürülmesini anlatan 2 kitap. 2 üniversiteli daha bu işe istekli çıktı. Geri kalanlar orada değillermiş gibi hiç ağızlarını açmadılar. Fakat kerevete oturmaya ve büyük bir tecessüsle bakmaya devam ettiler. Kumral delikanlı 2 sağa 2 sola diye idare ediyordu. Haydi bakalım şimdi daha sıkı. Binlerce yıllık ürkeklikten silkinin. Kurtulmak için böyle lazım. Vuruşu yalnız kol ile değil fakat bütün vücudunuzla yapıştıracaksınız. Kumral delikanlı ceketini bir kenara bıraktı. Ötekiler de onu taklit ettiler. Bu hareketi kısa bir açıklama ve prova izledi. ve dördü de höcenin boşluğunda ateşli ateşli sıçrayıp durdular. Kumral delikanlı kan ter içinde kalmış öğrencilerini bir baba şefkatiyle süzdükten sonra âlâ dedi. Bunu öğrendiniz sayılır. Irk düşmanlığı yüzünden hakiki arayanların başını belaya soktuğunuz için burada geçireceğiniz 8 günde iyice öğrenirsiniz. Ha, şimdi birkaç dakika derin derin nefes alın ve soluyun. Şimdi size boks ilminin en mühim noktası olan kısa direkt vurmayı göstereceğim. Bu hareketi tarif ettikten sonra ceketini alıp toz toparlak etti ve tam yüzünün hizasına kaldırarak öğrencilerini bu noktaya vurdurttu. Talimin en heyecanlı yerindelerken kapı açıldı. Dumanı tüten karavanalar taşıyan bir hademe içeriye girdi. Fakat girmesiyle beraber karavanaları bırakıp nöbetçi çabuk diye arkadaşına bağırması bir oldu. Çabuk ol, herifler karakolda bir de dövüşe devam ediyorlar. 17. ayrımın sonu sayfa 166, devamı 18. ayrımda.